Ayrım 7, sayfa 74. 23 milyon yıl önce. Afrika'nın doğusunda yer kabuğu faaliyeti sonucu büyük yarıklar oluşuyor. Uzunluğu yaklaşık 6000 kilometre. Yarıkların her iki yakasında sıra dağlar uzanıyor. Bu oluşum Doğu Afrika'nın ekvatora yakın bölgesini yaşanabilir en ideal yer yapıyor. En eski primat kalıntısı bu bölgede bulunuyor. Primat türlerinin sayısı ilerleyen süreçte 16'ya kadar çıkıyor ve hemen hepsi de günümüze kadar geliyor. Bu türler içinde sadece bonobo adı verilen tür dik yürüyebiliyor. Fakat bonobo'yu ne kadar eğitirseniz eğitin, bugüne kadar kimse basit bir kelimeyi dahi öğretemiyor. 8 milyon yıl önce. Primatlarla insansı türler ayrışıyor. Yeryüzünde yaşamış fakat insan dışında hepsinin de soyu tükenmiş insansı beşer türlerinin sayısı 30'a ulaşıyor. Fakat insanın atası Homo sapiens dışında hiçbir homo türü günümüze ulaşamıyor. O zaman yaratıcının Adem'i seçtik 3.33 demesindeki hikmet de anlaşılıyor. Allah bilir ama Adem günümüzde bilinen bu beşer türleri içinden seçilmiş olmalı. 3,5 milyon yıl önce. Dünya üzerinde iki ayak üzerinde yürüyen canlı bir varlığa ait ilk izler Afrika, Tanzanya'da bulunuyor. Bu izler iki ayak üzerinde dik yürüyen bir türe ait. Bu türe dik insansı anlamında Homo erectus adı veriliyor. Dik yürüyen insansı türlerinin varlığının daha eski tarihlere gittiği açık. Bu tarihin günümüzden 5-7 milyon yıl öncesine, hatta daha da geriye gittiği iddia ediliyor. 1-3-4 4,6 milyar yıllık hikayenin söyledikleri. 4,6 milyar yıllık bu muhteşem hikaye mitolojiye değil, bilimsel bilgi ve bulgulara dayanmaktadır. Bilimsel bilgi, yanlışlanabilme ihtimalini içinde taşıyan bilgidir. Bu yüzden inanç alanı değil, akli alana dahildir. Aynı zamanda Kur'an'a göre bu tür bulgular ve bilgiler de ki, dolaşın yeryüzünü ve onun yaratılışı nasıl başlattığını inceleyin. 29-20 ayetindeki emrin kapsamına girmektedir. Bu hikayenin ayrıntılarına dair bilgi ve bulgular, parçacık fiziği, fizik, astrofizik, mineraloji, jeoloji, biyoloji, paleontoloji gibi bilim dallarına mensup bilim insanları tarafından tespit edilmiş ve yorumlanmıştır. Yoruma konu her bulgu ve belge için geçerli olan hata payı, yeryüzünün geçmişine dair elde edilen verilerin yorumu için de geçerlidir. Mesela tarihlendirme yöntemlerinden biri olan radyokarbon yöntemi tam değil yaklaşık sonuç verir. Dipnot 41. Bitkiler karbondioksiti şekere çevirmek için güneş enerjisini kullanarak fotosentez yoluyla enerji üretir. Bunu yaparken doğal olarak meydana gelen karbon 14'ün bir miktarını birleştirir. Bitki öldükten sonra radyoaktif bozulma nedeniyle karbon 14 miktarı azalır. Azalan bu miktar ortamdaki olağan karbon miktarı ile karşılaştırılır ve aradaki fark üzerindeki tarihlendirme yapılır. Potasyum-argon yöntemiyle kayaların yaşı 4,3 milyar yıl geriye kadar tarihlendirilebilmektedir. Bundan sonra yapılacak araştırmalarda elde edilebilecek yeni bilgi ve bulguları da ilave etmek gerekir. İhtiyat payı bırakmak iyidir. Fakat cehalet ve önyargıya dayalı olana ihtiyat değil, inat derler. Bu süreçlerden çıkan sonuçları tabiat ve Kur'an ayetleri ışığında 4 madde halinde özetleyebiliriz. 1. Tabiatın Kur'an'ı ile Kur'an'ın tabiatının birbirine yalanlaması asla düşünülemez. Kur'an'ın ayetleri arasında tabiatın ayetleriyle doğrulanan bu süreçlere aykırı bir tek ayet bulunmamaktadır. Aksine Kur'an'ın ayetleri tabiatın ayetlerini desteklemektedir. 2. Evrenimiz ve dünyamızın yaratılışındaki emeğin büyüklüğü akıllara durgunluk verecek boyuttadır. Bu muazzam emek bir anlam ve amaca hizmet etmeyecekse ortada evren çapında bir israf var demektir. Öte yandan ömrü bu kadar kısa olan insan için 4,6 milyar yıllık hatta belki de 13,8 milyar yıllık muazzam bir emek. Tek kelimeyle büyüleyici. Dipnot 42. Müslüman fizikçi Abdüsselam'ın Nobel ödülü ortağı olan ateist fizikçi Weinberg şöyle demekten kendini alamaz. İnsan yaşamı ilk 3 dakikaya kadar geri giden bir rastlantılar zincirinin az çok saçma bir sonucu olamaz. Ancak şöyle ya da böyle daha başlangıçtan için içine konulmuşuzdur. İlk 3 dakika sayfa 166. 3. Evren ve dünyanın yaratılış süreçleri sondan başa doğru bakınca bir projenin varlığını haber vermektedir. Dünya evi bir gelin evi gibi hazırlanmış, dayanmış, döşenmiş ve süslenmiştir. olmazsa olmazlardan, olmasa da olurlarına varana dek düşünülmüştür. Sadece zorunlu ve gerekli olanlar değil, estetik tezyinat da eksik bırakılmamıştır. İnsan böylesine ihtiyaçları tamamlanmış bir dünya evine buyur edilmiştir. 4. Evren ve dünya aniden değil, bir süreç içinde yaratılmıştır. Bunu din dilinde tekamül, bilim dilinde evrim adı veriliyor. Milyarlarca yıl süren evrenin ve dünyanın yaratılış süreçleri gelişigüzel değil, yasalara bağlı olarak yürüyor. Hatta dünya şu anda bile yaratılışını sürdürüyor ve kıtalar 250 milyon yıl sonra tek bir süper kıta olacak şekilde hareket ediyor. Her saniye kaya ve kayaçlardan tahminen 1 milyar kum tanesi oluşuyor. Aksi halde neden ve niçin sorularını sormak anlamsızlaşırdı. Tüm sebep-sonuç ilişkileri ve nedensellik bağı kurma çabaları saçma olurdu. Evrenin ve dünyanın yaratılışına dair bu sayfaların ardından şu ayet çok daha iyi anlaşılmıyor mu? Göklerin ve yerin yaratılması elbette insanın yaratılmasından daha büyük bir hadisedir. Lakin insanların çoğu bunu bilmez. 40-57 1-4 Sünnetullah ve Mucize. Kur'an, yaratıcının topluma ve tabiata dair yasalarına sünnetullah, Allah'ın sünneti adını veriyor. Dipnot 43. Neye yasa denir, neye denmez sorusu bilim felsefesinin olduğu kadar din felsefesinde tartışma konusudur. Fakat bu tür bir tartışmada sözün sonu gelmez. Bu nedenle böyle bir felsefi tartışmaya hiç girmemeyi tercih ettik. Sünnetullah, Allah'ın tutarlılığını ifade eden Kur'ani bir kavramdır. Sünnetullah olmasaydı adım atınca ilerleyeceğimizin, akşam insan olarak yatınca sabah insan olarak kalkacağımızın, yağmur yağınca toprağın canlanacağının, yemek yiyince doyacağımızın garantisi olmazdı. Rüzgarla bulut, bulutla yağmur arasında nedensellik bağı kurulamazdı. Bunu Kur'an'ın yaptığını da hatırlatmış olalım. İlginçtir ki Kur'an insanın doğumunu, meyvenin ve sütün elde edilmesini, ekini, yağmur ve rüzgarı hep sebepler üzerinden açıklar. Fakat bütün bunları yaratma fiili üzerinden Allah'a bağlar ve sorar. Siz misiniz yoksa biz miyiz yapan? 56-59-71 Kur'ani bir kavram olan takdir de buna eklenebilir. Ölçüsüzlüğün zıddı olan takdir, bir işi bir ölçüye göre yapmak demektir. Zira Allah her şeyi bir kader, ölçüyle yaratmıştır. 54-49 Elhasıl Allah'ın sünneti ve o sünnetin bir uzantısı olan ilahi ölçüler olmasaydı bilim ve ilim yapılamazdı. Uçuk kaçık iddialar ortaya atıp köşeye sıkışınca Allah dilerse olmaz mı diye Allah adına bol keseden atıp tutan ilkesiz ve tutarsızlara Allah cevabını sünnetinin değişmezliği ve bozulmazlığı üzerinden veriyor ve her çağdaki muhataplarına şöyle meydan okuyor. Allah'ın sünnetinde bir değişme bulamazsın. Evet, Allah'ın sünnetinde bir bozulma bulamazsın. Dipnot 44. Bakınız 17-77, 33-62, 48-23, 35-43, 48-22. Ne gariptir ki sünnetullah'a imandan söz eden klasik bir tek akaid kitabı görmedim ve duymadım. Fakat ikisi de İslam'a sonradan sokulmuş bidat kavramlar olan mucize ve keramet diye adlandırılan şeye imandan söz etmeyen bir tek klasik akaid kitabı da görmedim ve duymadım. Garip olan bir şey daha var. Güç ve kudret tutkunluğu yüzünden Allah'ın sünnetini, kudretine kurban eden klasik kelam, tesadüfen oluşu ilahi yaratılışın yerine geçirenlerle ister istemez aynı gözdede buluşmaktadır. Şu soru gerçekten önemlidir. Doğa yasaları yoksa mucizevi olanı olmayandan nasıl ayıracaksınız? Neyin mucize olup olmadığına kim neye göre karar verecektir? Mucizeyi sihirbazın şapkadan tavşan çıkarması zanneden Kur'ansız Müslümanlığın bu satırları anlatmakta zorlanacağını, bilmediği doğruları öğrenmek yerine bildiği yanlışlarda ısrar edeceğini biliyorum. Böylelerinin en okumuş yazmışı, eyvah Allah'ın kudreti elden gidiyor telaşına düşer, en cahili ise eyvah falancanın kerameti elden gidiyor telaşına düşer. Çelişkinin babası olan bu ilkine söylenecek söz bellidir. Allah'ın kudretine inancında samimi olsaydın, onun kudretini savunmak için sana muhtaç olmadığını da bilirdin ve Allah'ın kudreti elden gidiyor diye ortalığı velveleye vermezdin. İkincisine ise söz söylemeye bile gerek yok. Ona bela olarak din edindiği zannı kafidir. Kur'an'da geçen Allah'ın izni ifadeleri de sünnetullah kapsamında anlaşılmalıdır. Allah'ın neye izin verdiği, tabiat kitabı keşfe çıkılmadan anlaşılamaz. Mesela gen keşfedilmeden genetik hastalıkların tedavisi yapılamaz. Rüzgara, buluta, yağmura, toprağa ol diyen odur. Fakat rüzgarın bulutu toplaması, bulutun yağmura dönmesi, yağmurun toprağı sulaması, toprağın yağmurla canlanması hep bir süreç işidir. Toplum, tohuma, çekirdeğe, yumurtaya, rahimlere ol diyen odur. Fakat hiçbir tohum, çekirdek, yumurta, rahim ol deyince olmaz. Hepsi de ol emrini alınca bağlı olduğu yasalar işlemeye başlar ve o yasalar çerçevesinde olgunlaşır. Tohumun filizlenmesi, çekirdeğin sürgün vermesi, yumurtanın canlanıp kabuğunu çatlatması, rahimlerde olanın doğması Allah'ın sünnet ve takdiri gereği belli sürelere bağlanmıştır. 1-4-1 Süreçlilik sünnetullah'tır. Kün feyekün, parantez içinde o ol dedi, o da oluş sürecine girdi ibaresi Kur'an'da tam 9 ayrı yerde gelir. Dipnot 45. Bakınız 2-177, 3-47, 6-73, 16-40, 19-35, 36-82, 39-66, 40-68. Bu ibarelerin hepsi de yaratıcının varlıkları bir süreç içinde yarattığı hakikatine delalet eder. Bu değişmez bir sünnetullah ve ilahi kader ölçüdür. Bu yüzden ol dedi, o an oldu anlayışı sünnetullah'a aykırıdır. Bugüne kadar yaratılışa dair elde edilen kainat kitabına ait bulguların tümü ol dedi, o an oldu yanlış algısını değil, ol dedi, oluş sürecine girdi, Kur'ani ifadesini doğrulamaktadır. Bir işin olmasını murad ettiğinde ona sadece ol der ve o da oluş sürecine girer. 2-116 Dipnot 46 Bakara 116'daki kün, ol emri, teklif emrinin karşısı olan tekvin emrine tekabül eder. Teklif emri kelam sıfatıyla, tekvin emri irade sıfatıyla bağlantılıdır. Teklif emri şuurlu varlıklara kelami bildirim, vahiy yoluyla, tekvin emri şuursuz varlıklara fiili yaptırım yoluyla ulaştırılır. Bu ayette şuursuz varlıklara yapılan tekvini emrin evrensel dili, şuurlu varlık olan insana gönderilen teklifi emrin dili olan kelama çevriliyor. Bizim buradaki kün emrini eşyanın oluş diliyle bir söz değil bir fiil olarak algılamamız gerekir. Teklifin muhatabı şuurlu varlık olan insandır ve insan bu yönüyle fiili vahidir. Teklifin muhatabı ise sadece varlık değil aynı zamanda yokluktur da. Yokluk böyle bir tekvin emriyle karşılaştığı zaman varlığa dönüşür. Bu süreç şuursuz eşyanın tabi olduğu statik kadere göre işler. Kevni yasalar. Şuurlu varlıklara gönderilen teklif emri ise onların tabi olduğu dinamik kadere, parantez içinde akıl ve irade gerektiren şer'i yasalara göre işler. Bağlam dikkate alındığında bu emirden maksat Allah'a bir soy ve sop izafe edilemeyeceği gerçeğini anlatmaktır. Zımmen denilmek istenen şudur. Allah bütün varlığın yoktan var edicisiyken bu sınırsız gücü elinde bulunduran zata oğul isnat etmek korkunç bir bühtandır. Dipnot sonu. Kur'an'da 4 yerde gelen bu ibarenin tümünde kullanılan kelime fe yekün şeklindedir. Bu muzari fiildir. Muzari fiil şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman olmak üzere 3 zamanı birden içerir. Dolayısıyla kün fe yekün ibaresini ol dedi oldu şeklinde anlamak düpedüz tahriftir. Doğru karşılık ol dedi oluş sürecine girdi şeklindedir. Ol dedinin arkasına ayete aykırı olarak oldu şeklinde kurmak yaratıcı ile sihirbazı karıştırmaktır. Yaratıcı sihirbaz değildir. Onun sünneti vardır. Burada şöyle muhtemel bir soru akla gelebilir. O zaman mucizeleri ne yapacağız? Bir kez mucize bahsinin konuşulduğu her durumda şu ilkeleri hatırlatmak şarttır. 1. Allah koyduğu yasaların mahkumu değil, hakimidir. Onun yasalara sahip olması koyduğu yasaların mahkumu olduğu şeklinde anlaşılamaz. 2. Bir olay ve olgunun sünnetullah'a aykırılığını iddia etmek için Allah'ın yaratmaya ilişkin yasalarını eksiksiz bilmek gerekir. Böyle bir iddiada bulunan var mıdır bilmiyorum. Mesela bizim tanıdığımız tüm hayat formları karbon ve oksijen temellidir. Fakat kainatta bunların dışında bir yaşam formunun varlığı bilinmemektedir. Fakat bunun asla mümkün olmadığını ve hiç olmayacağını söylemek de bana en azından çok cüretkar görünüyor. Bu nedenledir ki dünyadaki yaşam formlarından yola çıkarak vardığımız her sonuç dünya ölçeğinde geçerlidir. Fakat evren ölçeğinde de geçerli midir? Emin değilim. Dipnot 47. Benim yukarıda söylediklerim kendi düşüncelerimdir. Din, dili bu yaklaşımı dışlamaz, hatta had bilirlik olduğu için teşvik eder. Fakat modern fizik bu türden yaklaşımları dışlamakta, hatta mahkum etmektedir. Modern fiziğin dili olsaydı bana yapacağı itiraz şu olurdu. Kozmoloji ilkesi denen bu ilkeden yola çıkarak, yönden bağımsız olarak uzayın hangi bölümüne bakarsak bakalım evreni aynı gözlemleriz. Uzayın herhangi bir yerinden bakan başlı kapı bir gözlemci için de durum aynıdır. Bu yüzden fizik yasaları evrenin her yerinde geçerlidir. Evrenin gerek yoğunluğunun gerekse basıncının büyük ölçüde özdeş olması evrenin bir örnek olmasının gereğidir. Gözlemlerden çıkan sonuç özetle şudur. A. Evrendeki madde ve enerjinin dağılımı belli bir eşik ölçeğin üzerine bakıldığı yönden bağımsız olarak aynıdır. B. Evren genişlemektedir. C. Homojendir. Aynı tür elementlerden oluşmaktadır. Türdeştir. D. Üniformdur. Evrenin her yerinde aynı evren yasaları geçerlidir. E. Evrenin başlangıcına yol açan bir tekil noktadan başlayarak genişlemektedir. Evrende karbon kimyası dışında hayat gelişemez. A. Yüksel Özemre, Teorik Fizik D. Kozmolojiye Giriş, sayfa 75. Fakat bu cevap benim sorularımı ortadan kaldırmaya yetmiyor. Buna sebep olan da yine fizikçiler. Mesela Weinberg diyor ki, ışınım ile maddenin dengeden ayrıldığı andan beri evrenin son derece eş yönlü ve homojen olduğu sonucunu çıkarıyoruz. Ne var ki daha önceki zamanlar için kozmoloji ilkesinin geçerli olup olmadığı konusunda hiçbir kanıtımız yok. Parantez içinde ilk 3 dakika, sayfa 134. Evrenin her yönden aynı olduğu iddiasını yaralayan gözleme dayalı bir husus daha var. Gökyüzünün iki yarım küresindeki sıcaklık iniş çıkışları asimetriktir. Bu kabul edilen, yani her yönden aynı olması öngörülen evren modeline aykırıdır. Dipnot sonu. 3. Yüce Allah bir yasasını bilmediğimiz ve daha nadir karşılaştığımız daha üst bir yasasıyla aşabilir veya doğa yasalarındaki düşük ihtimaller gerçekleşebilir. Özellikle kuantum fiziği kelebek etkisine açıktır. Zira o mahlukatın kapasitesinde tercih ettiği artışı gerçekleştirir. 35.1. Kimse çıkıp da yasa bizim alışkın olduğumuzdur, eğer rutin dışındaysa o yasa değildir diyemez. Veya bizi şaşırtan her şeyi doğa yasasının ihlali olarak göremez. Kuantum fiziği göstermiştir ki en küçükler dünyası sürprizlere açıktır. Bu sürprizler bir yasa dışılık veya boşluk alameti değildir. Olsa olsa sünnetullahın bilmediğimiz boyutları olabilir. Görecelik, belirsizlik ilkesi, zıtların uyumu, düzensizlik düzeni, o boyutun farklı tanımları olsa gerektir. Özetle sünnetullah fizik kanunlarına indirgenemez. Evrenimizin ve dünyamızın yaratılış süreçleri sürprizlerle doludur. Atom altı ve elementler yaratılışta gerçekleşen faz değişimleriyle biyolojik embriyolojik yaratılışta gerçekleşen mutasyonlar yaratılıştaki tanıdık sürprizlerdir. Evrenimiz daha buna benzer başka ne sürprizler barındırmaktadır Allah bilir. Bu ilkeler asla yaratıcının ilgisiz, canımız istediğini yapan, keyfine göre davranan, bir yolu yöntemi olmayan bir zat olduğunu şeklinde anlaşılamaz. Buna en başta Kur'an karşı çıkar ve bir peygamberin ağzından şunu söyler. Benim Rabbim dosdoğru bir yol üzeredir. 11.56. Ve yine der ki, o takva sorumluluk sahibidir. 74.56. Önce mucize kavramı ile ilgili bir gerçeğe dikkat çekelim. Arapça olan bu kavram Kur'an'da hiç geçmez. Sadece o kadar değil, ilk 300 yılda yazılmış 9 ünlü sünni hadis kitabında da hiç geçmez. Sadece sahihinde değil, zayıfında ve uydurmasında da geçmez. Bu terim İslam ilahiyatına Hicri 4. yüzyılda girmiş ve bid'at bir kavramdır. Komşu dinlerin mucize edebiyatı ve mitolojisi karşısında aşağılık duygusuna kapılan Müslümanları rahatlatmak için yabancı batıni kültürlerden, özellikle Hristiyan ilahiyatından koparılarak İslam kültürüne taşınmıştır. Oradan da ilahiyatın merkezine taşınarak akideye ilave edilmiştir. Dipnot 48. Mucize kavramının İslam edebiyatına taşınma sürecini ayrıntılı olarak ele alan ayet olan Kur'an'da mucize olan Mus'afa başlığının içeriğini şu eserimize bakınız. Kur'an'ı anlama yöntemleri, tefsir usulü, sayfa 107-113. Mucize diye çevrilen terimin Kur'an'da birebir karşılığı yoktur. Kur'an'da geçen ayet, ayat terimlerinden bazıları naçar harcı mucize olarak karşılanır. Ayet, sözlükte gösterge, belge, delil, işaret, alamet anlamına gelir. Açılımı, ilahi kudret delili ve belgesi demektir. Fakat Kur'an ayet, ayet kavramını Hazreti Musa'nın asası örneğinde olduğu gibi nadiren olağanüstü belge vurgusuyla kullanır. Kur'an'da yüzlerce yerde geçen ayet terimi ya tabiat Kur'an'ının yer, gök, ay, güneş, insan, hayvan, bitki gibi unsurları ya da vahiy Kur'an'ın birimleri için kullanılır. Kur'an'da ayet teriminin kullanımı birkaç istisna dışında tabiat yasalarına, tabi unsurlara dairdir. Şu halde geriye kalan nadir kullanımlar sünnetullahın dışında onu ihlal eden bir durum olarak anlaşılabilir mi? Dahası Kur'an'ın ayet demekten kaçındığı olağanüstü örnekler önce ayet kategorisine, oradan da İslam kültürüne 4. yüzyılda girmiş olan mucize kategorisine, oradan da İslam akaidine sokulabilir mi? Mucize kavramının İslam akidesine dahil edilmesine dair eleştirimize Kur'an'da şuur diye bir terim de yok, kullanmayalım mı şeklinde bir itiraz gülünç olur. Zira hiçbir yerde şuur, mucize gibi imanın konusu olmamıştır. Burada sorun Allah'ın tamamladığı dine ilave yapılıp yapılmadığı, dahası Kur'an'ın ifadesiyle Allah'a din öğretmeye 49-16 kalkışılıp kalkışılmadığı sorunudur. Ayrım sonu sayfa 85.